Birinci ayrım. Bu kitap Gethem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Pandora'nın Reçetesi. Yazarı James Sheridan. Özgün adı The Pandora Prescription. Çevirmeni Aylin Kayapalı, türü roman. Pinhan Yayıncılık, 1. basım Nisan 2014. ISBN numarası 978-605-5302-42-9. Bu kitap 474 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Nisan 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Gerçek. 70'lerin sonlarında küçük bir grup doktor sağlık teşkilatının derinliklerinde gizli 5. bir kol oluşturdular. Kendilerini 2. düşünce örgütü olarak adlandırdılar. Uyarı. Kasvetli gerçeklere maruz kalmak üzeresin. Tıpkı Da Vinci şifresi gibi sadece kilisenin yerine büyük ilaç firmasını koyun. Orange Appeal Magazine. Hikayenin ardındaki gerçekleri gördükçe kendimizi Luna Park'taki hız treninde hissedeceksiniz. Şiddetle tavsiye edilir. USA Books News. Daha önce bir kitabın yasaklanmaması için binlerce dilekçeyle başvuru yapıldığı hiç görülmemişti. American Library Association. Problem çözümün kendisi ise hangi tarafta yer alırsın? James Sheridan, Amerikan hükümeti için bir süre sözleşmeli pilot olarak çalıştı. Miami ve Küba, Havana arasında halen gizemini koruyan diplomatik postalar, mektuplar taşıdı. Ve bu görevler sırasında öğrendikleri hayatını sonsuza dek değiştirdi. Tarih okumuş herhangi birinin gözünde itaatsizlik, insanoğlunun asıl erdemidir. Ancak itaatsizlik ve isyan sayesinde ilerleme kaydedilir. Oscar Wilde. Luke için teşekkür. Bu eserde yardımlarından dolayı teşekkür etmem gereken pek çok insan var. İkinci Düşünce Örgütü'nün yürekli doktorları, isimleri gizli, Alice Island Park polisleri, adadan usulca çıkmama eşlik ettikleri için, Büyük Merkez Terminali, Watergate Konuk Evi, Mike, Miami gemisinin gözüpek kaptanı, Miami US Sahil Güvenlik Limanı, Dallas Polis Departmanı, Ursula, Drew Netherpelt, editör, sezgileri için Rachel Trusheim ve Eric Irving, Nicola Lengua ve Cambridge House'daki herkes, oldukça huzur bozucu kütüphanesini kullanmama izin verdiği için Lord Toby Unwin ve Geraldine Roberts. Gerçek. 70'lerin sonlarında küçük bir grup doktor sağlık teşkilatının derinliklerinde gizli 5. bir kol oluşturdular. Kendilerini 2. düşünce örgütü olarak adlandırdılar. Giriş. Queen Bee Club, Tokyo, 1957. Bu Hiroşima'nın intikamıydı. Üstsüz tahta sandalyeye bacaklarını ayırarak oturmuş Hoshi'nin intikam arayışı dünyada bir şok dalgası yaratmak üzereydi. Kusursuz bedeni asla iyileşmeyecek bir yara gizliyordu, kesik çok derindi. Bu paylaşmak istediği bir acıydı. O, ipeksi bacağını döndürüp sandalyeyi sararken ve arkasından süzülen simsiyah saçlarını geriye doğru savururken, üniformaları içindeki fatihler havaya dolarlar saçıyordu. Adamların o acınası ve tahmin edilebilir halleri, sanki anlaşmışlarcasına attıkları naralar karşısında inci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. Hoshi'nin uzaklara dalıp gittiğini hiç kimse görmedi. Altın gibi parlayan bedeninin büyüsüne kapılmış seyirciler onun aslında orada olmadığını fark etmediler. Oysa o kendisini sigara dumanı, pahalı şampanya ve batı müziğinin ötesine götüren daha yüce bir görevi yerine getiriyordu. Bu gösterinin utancı onlar ortaya çıkana kadar ruhunda büyük yaralar açmıştı. Onlar kendisine yaşaması için bir sebep sunmuşlardı. Ayrıca hizmetlerinden dolayı kendisine Queen Bee Club'dan çok daha fazla para ödüyorlardı. Avını onlara altın bir tepside sunduktan sonra onunla ne yaptıklarını hayal bile edemiyordu. Hoshi'nin tek bildiği bu acımasız işin acısını hafiflettiği de tıpkı bir yanığın üzerine buz koymak gibi. Efendileri istediği kadar kötü, amaçları da istediği kadar çirkin olsun. Tanıdık şeytan her şeyden daha iyidir. Hoshi'nin ela gözleri siyaha döndü. Artık zamanı gelmişti. Karmanın bir katalizöre ihtiyacı var. Hoshi dizlerinin üstüne çöktü ve kırmızı ojeli tırnaklarından birini külotlu çorabından aşağıya doğru kaydırırken odaya göz gezdirdi. Müşterilerinin fal taşı gibi açılmış gözleriyle ilk kez karşılaştı. Bu bakışların hizasına inmek iğrençti ama bir o kadar da gerekliydi. Çöküşlerinin o pis kokusu burun deliklerine hücum etti. Ama öyle bile olsa hipnotik bir gülüş bütün tiksintisini gizliyordu. Hoshi bağırtılara kulaklarını tıkadığında kalabalığın içinde göz ucuyla değişik bir kafa fark etti. Ona bakmak için döndü. Adamın gözleri simsiyah ve bakışları deliciydi. Olağan misafirlerden çok daha gençti. Siyah saçları ve kireç gibi bir yüzü olan bu çocuk muhtemelen 18 ya da 19'undan fazla değildi. Ve üniformasına bakılırsa bir Amerikan askeriydi. Hava kuvvetlerinden. Güzel. Elleri ve dizleri üzerinde yuvarlanarak kalçalarını yukarıya doğru kaldırıp indirerek öldürücü hareketini yapmak üzere ılık bir şişe sakeye doğru süründü. Hoshi şişeyi kaptıktan sonra ayağa kalktı, genç askere doğru yavaş yavaş yürüdü, gözleri onunkilere kilitlenmişti. Asker sahnenin kenarına geldiğinde ona dokunmaması gerektiğini biliyordu. Ağzını sakeyle doldurmakta olan Hoshi'nin minyon bedeni askerin yanı başında yükseliyordu. Hoshi bir öpücük istiyormuşçasına dudaklarını büktü ve onları hedefine doğru uzattı. Asker çenesini onun bedeninin altına getirdi ve ıslak sıcak ödülünü almak üzere ağzını açtı. Hoshi müstakbel kurbanının altında bekleyen ağzını sıvıyla doldurmak için kendi ağzını açtı. Asker gülümseyerek yutabildiği kadarını yuttu. Kalabalık ıslık çalarak ve alkışlayarak ayağa kalktı. Baştan çıkarıcı bu son performansla birlikte bir heyecan tufanı kopmuştu. Sake bittiğinde şişeyi fırlattı ve genç Amerikalı'ya bakıp dans etmeye başlayarak karşısında erimesini seyretti. O anda sanki odadaki tek erkek oydu. Bu gencin kaldırabileceğinden fazlaydı ve Hoshi bunu biliyordu. Asker onundu. Müzik alçalır ve etraftan biraz daha çığlıkları yükselirken Hoshi ölümcül görevini tamamlamak üzere ustalıkla sahneden indi. Solgun gençle göz göze geldi ve suratındaki o herkesin içinden kendisini seçtiğine inanmama ifadesinin keyfini çıkararak ona doğru salına salına yürüdü. Gencin karşısında durduğunda Hoshi'nin tatlı aksanı sözcükleri daha da baştan çıkarıcı hale getirdi. ''Pekala, senin adın ne bakalım yakışıklı?''
''Oswald hanımefendi, Lee Harvey Oswald.''
''Bazı yaralar asla iyileşmez. Kesik çok derin.''
Pazartesi, 1. bölüm, Washington DC, günümüz. Clinton LeBlanc ateşi varmış gibi hissediyordu ama sağlıklı olduğunu biliyordu. Potomac Plaza dairelerinin asansörü sallana sallana 3. kata çıkarken göğüs cebindeki zarftan dolayı öne doğru eğilmişti. Oysa zarfın içinde ağır hiçbir şey yoktu. Ufacık bir zarf dünyayı sonsuza dek değiştirmek üzereydi. Demir kutunun içinde bir oraya bir oraya yürürken bu özel günde bu birkaç adımı nasıl atmayı hayal ettiğini hatırladı. Asansörden çıkıp dairesine gitmek için atacağı sadece birkaç adımı. Ev, iş görülmüştü. 3. kata geldiğini haber veren zil çaldı ama ateş hissi hala geçmemişti. Eve gelmek umduğu kadar rahatlatıcı olmamıştı, güvende hissetmiyordu. O gün yaptığı hahince şey midesinde şüpheden kaynaklanan sancılara sebep olmuştu. Doktor onunla iletişime geçtiğinde doğru olan şey bu gibi gelmişti. Babasının anısına onu mahveden iblislerden intikam almak için. Ama babasının inandığı her şeye ihanet etmek. Bir plan yaptığınızda gri bölgeler yoktur. Plan uygulamaya konduğundaysa siyah ve beyaz olmaz. LeBlanc anahtarını bulduğunda 309 numaralı dairenin kapısı önünde belirmişti. Hole girdiğinde göreceği ilk şeyin Başkan Kennedy'nin yanında duran rahmetli babası olacağını biliyordu. Annesi ona bu resmi 16 yıl evvel kederinden ölmeden önce göndermişti. Babasının ruhu bedeninden çok daha önce göçmüştü. Kennedy'nin koruyucu meleğiydi ama JFK'in ona en çok ihtiyaç duyduğu anda hiçbir şey yapamamıştı. Günahkar bir melek olmuştu, iblislerin kurbanı. Clinton LeBlanc servise girmek ve babası gibi koruma görevine getirilebilmek için çırpınıp durmuştu. Bu ailenin ruhunu bu utançtan arındırmak ve geçmişi telafi etmek için bilinçsizce yapılan bir arayıştı. Ama beklediği kurşun hiç gelmedi. Görünene bakılırsa kimse başkan yardımcısını vurmak istemiyordu. Gizli servis babasının duygusal bir bakış açısıyla idealize ettiği teşkilat değildi. Aynaya bakıp da yansımanızı göremediğiniz, sanki varlığınızın hiçbir anlamı yokmuş gibi hissettiğiniz zaman, işte bu çok derinlerde bir şeyin çatladığı zamandır. LeBlanc giriş kapısını savurarak açtı ancak her zaman olduğu gibi babasının Başkan Kennedy ile olan fotoğrafını görmedi. Gördüğü tek şey kırmızılıktı. Şüphe bitirip tüketen bir öfkeye dönüştü. Hain olan onlar, ben değil. Korku kaynaklı bir öfke olup olmamasının bir önemi yoktu, gerekçesi vardı. Babam ölmesi gerekmediği halde öldü. LeBlanc babasıyla bir kez daha satranç oynamak ya da bir kez daha tartışabilmek için her şeyini verebilirdi. Boşa duyulan istekler intikam hissinin başlangıcıydı ve karşısına çıkan bu fırsatın zamanlaması ilahi bir müdahale gibiydi. İş görülmüştü. Zarfı bugün erken saatlerde oraya koyduğundan beri göğüs cebini 17. kez okşadı. Göğsü yanıyordu. İntikam onu çağırıyordu. LeBlanc ardından kapıyı kapatacaktı ama bir şey ona engel oldu. Serviste geçirdiği yıllar boyunca 6. hissi kuvvetlenmişti. Bir terslik vardı. Ne olduğunu bilmiyordu. Belki bir koku, bir ses, bir görüntü. Ama bir şeyler doğru değildi. Ateşlenme hissi şimdi gerçek oldu. Kırışık alnının üzerinde ter damlacıkları belirdi. Kan göğsünden beynine sıçradı. Buradalar mıydı? Şifreyi çözdüğünü nasıl öğrenmiş olabilirlerdi? Sırrını nereden biliyorlardı? Bu tam olarak bir sürpriz değildi ama yine de öyleydi. Bunlar kim olduklarını sanı... Dışarıda uzaklaşan bir arabanın lastiklerinin acı çığlığı dikkatini dağıttı. LeBlanc duruma tekrar odaklandı. Birileri buradan yeni mi ayrıldı yoksa hala buradalar mı? Standart zigzagını kılıfından çıkarıp güvenlik kilidini tek bir harekette açarken boğazının düğümlendiğini ve göğsünün sıkıştığını hissetti. Serviste aldığı eğitim etkisini gösteriyordu. Etrafı zihninde bölmelere ayırdı ve sadece paranoya yaptığını umarak her bir bölmeyi gözden geçirdi. Holün ışıkları her zamanki gibi açıktı ve mutfaklı oturma odasını aydınlatıyordu. Oralarda görünen bir şey yoktu. Holden diğer odalara baktı. İki yatak odası ve... istemsiz bir yutkunmayla nefesi kesildi. Çalışma odasının kapısı açıktı. Oysa orayı her zaman kapalı tutardı. Çalışma odasının ışıkları kapalıydı ve içerisi sessizdi ama bunun hiçbir anlamı yoktu. LeBlanc sırtını duvara yasladı, yeri gıcırdatmaktan kaçınarak kapıya ve ilerideki karanlık odaya doğru süründü. Yere çömeldi ve silahının namlusundan karanlık odaya doğru baktı. Hiçbir hareket, hiçbir ses yoktu. Rahatlayarak derin bir nefes aldı. Tam o sırada yabancı bir kokunun hafif kalıntıları şüphelerini doğruladı. İçeride birisi vardı. Ayağa kalktı, sırtı duvara yaslı ve tek elinde silahını tutarak boştaki elini aralıktan uzatıp ışığı açmaya hazırlandı. Parmağıyla ışığı hızlıca açtı, yuvarlanarak içeri girdi ve sırtı duvara yaslı bir şekilde yere çömeldi. Tabancasını hızlı hareketlerle gezdirerek odada saldırgan olup olmadığını kontrol etti. Burada kimse yoktu. Kalbi hala göğsünü tekmelerken ayağa kalktı ve derin bir nefes daha aldı. Çok fazla eğitim almış ama hayatında çok az aksiyon olmuştu. Silahını öfkeyle hiç ateşlememişti. LeBlanc'ın rahatlaması korkutucu bir düşünceyle bölündü. Birisi buraya gelmiş ve gitmiş olmalıydı. Çalışma odasının kapısı kendiliğinden açılmış olamazdı. Bu her kimdiyse zarfın içindeki o çok önemli şeylerin peşinde olmalıydı. Şimdi ne olacak? Düşün. Lanet olsun. Düğmeye uzandı ve oda tekrar karanlığa gömüldü. Leblanc davetsiz misafirin aradığı şeyi bulamadığını ve kendisinin eve gelmesini bekliyor olacağını düşündü. Çalışma odasının bina girişine bakan penceresine gitti. Binanın önünde uzanan caddeye göz gezdirdi. Her zamanki gibi park halindeki arabalardan başka hiçbir şey yoktu. Bekle. Leblanc kendisinin çok aşina olduğu standart bir manevra görünce bedeninin karıncalandığını hissetti. Saldırı an meselesiydi. Kahretsin. Çalışma odasının ışığı yanınca evde olduğunu anlamış olmalıydılar. Bekledikleri de buydu. Asıl önemli sürprizi kaçırmışlardı gerçi. Tamam, bir şeyler yap. Kapı henüz kırılmamıştı. Demek ki hala daha baskını planlıyor, herkesin yerlerini almasını bekliyor ve tüm çıkışları kapatıyorlardı. Pencereler de keskin bir nişancı tarafından gözetlenecekti. Eğil ve dışarı çık, çabuk! Yerde yuvarlanarak odadan çıktı. Peki ya yakalanırsa ne olurdu? Burada onun hayatından daha fazlası söz konusuydu. Tüm gün göğüs cebinde taşıdığı zarfın içindekiler açığa çıktığında tüm dünya sonsuza dek değişecekti. Komploların komplosu açığa çıkacaktı. Milyonlarca hayat kurtulacaktı. Şu birkaç dakika içinde ne olursa olsun gerçek bir şekilde dışarı çıkmalıydı. Herkes bir komplocuyken gerçeği nasıl açığa çıkarabilirsin ki? Caddedeki şu herif bile... Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.